أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، آمين. يا ربي توبتي قبلت، günahımı temizle ve duama karşılık ver, icabet et ya Rabbi. Kulun Rabbine yakarması, Müslümanın Allah'a niyazı, yeryüzünün herhangi bir köşesinde Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hayatını kontrol eden bir insanın Müslüman kimliğiyle ya Rab demesi. İşte kulluk örneği Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize böyle anlatıyor durumu. Böyle deyin diye öğütlüyor. Rabbi, ey Rabbim, bunu diyebilmek için Allah'ın Rab oluş gerçeğini özümsemek, benimsemek, tabir yerindeyse içmek gerekir. Hem öyle ki kişi Rabbi bildiği varlığa ancak Rabbim diyebilecektir. Mesela bir çocuk annesine annem diyebilecekse, anne diye yardıma çağıracaksa, durumunu arz edecek, yardımına icabet etmesi için yalvaracaksa, onu anne bilmesi gerekecektir. Öyle değil mi? Arkadaşlar bile, dostlar bile birbirine yapacağı dostluktan, arkadaşlıktan sonra nazlanacaklar. O haklarını kaybetmişlerse, dost gibi, arkadaş gibi yakın davranma özelliklerini baştan yitirmişlerse, sonra da karşıdakinden dostluk bekliyorlarsa ne anlama gelir bu yaptıkları? Bak, annen olarak söylüyorum. Üzme beni, anneler üzülmez. Bak ben anneyim, eziyet etme bana. Zulmediyorsun yavrum, evladım, canım, ciğerim dedikten sonra bir anne her şeye rağmen ezmesine, eziyet etmesine devam eden bir evlat, aradan bir yarım saat geçmeden kendi dünyasını kurmak, kurulan dünyasını yüceltmek için annesinin desteğine muhtaç olduğunu fark edip anne diye seslense ne der o anne? Ya öyle mi? Senin de annen var öyle mi demez mi? Demezler mi insana? İşte Rabbi diyebilmek için Allah'ı Rab bilmek gerekir. Zaman zaman söylediğimizi yeri gelmişken tekrar edelim. Rab demek, hani terbiye kelimesinde de geçen bu harflerden dolayı düzene koyan, terbiye eden, ayarlayan demektir. Daha geniş ve genel bir anlamda hayatın programını çizip ortaya koyan anlamına gelir. Bir başka ifadeyle, bir insanın yapıp ettiklerini ona yaptıran, yapmayıp geri bıraktıklarını da yapma dediğinden dolayı o halde amel etmesini sağlayan güç, onun Rabbidir. Fakat baştan hatırlatayım, unutabilirim. Günahı bu işte karıştırmayın. Bir insan günaha girince, bir insan günah anlamında bir eylem yapınca, onun Rabbi, ona o günahı işleten birisi mi? Öyle değil. Eğer razı değilse, eğer sevmemişse, eğer gönlü hoş olmamışsa, eğer istememişse, eğer tiksinmişse, eğer yaptığı yanlıştan memnun olmamış ama yaptığı güzel davranışlardan memnun olmuşsa o zaman mümindi ya zaten. Onun için günahı bu tanımımın dışında dinleyin lütfen. Bir insan ne yapıyor idiyse onu ona yaptıran onun Rabbidir demiştik. Örnek verelim. Neredesin şimdi? Sen iyi bilirsin. Arabada mı? Yok, arkadaşına ziyarete doğru mu? Bir ticari atmosferde misin? Ya da birinin yanında oturuyor, çayını mı yudumluyorsun? Annen mi var karşında? Oğlunla mı sohbet ediyorsun? Ziyarette mi, ziyafette misin? Hangi durumdasın? Yatakta mı, yorganda mısın? Semada mı, arzda mı? Ama neden oradasın? Senin orada olmanı sağlayan güç ne? İşte o senin Rabbin. Seni bilmem neredesin. Ama ben nerede olduğumu biliyorum. Peygamberimin huzurunda onun sözlerini ağzıma alıyor ve onu insanlar duysun diye sesli konuşuyorum. Bunu bana yaptıran güç benim Rabbimdir. Mesela, olmaz olsun inşallah ama önce ters örneklerden başlayalım. Ya da işin yanlışını önce söyleyelim. Mesela ben peygamberin huzuruna neden gittim acaba? Sonra onun sözlerini neden ağzıma alıyorum? Neden seslendiriyorum? İnsanlar neden duysun diye bu nedenleri sıralamaya çalışıyorum. Mesela onlardan biri şu olabilir mi? Şöhret derdim vardır. Tanımak, tanınmak istiyorumdur. İleride buna göre yeni bir planım, projem olsun adına şimdiden bu basamağı kullanıyorumdur. Yani peygamberin seslendirilmesi işini, beni insanlar böyle tanısın, ondan sonra da ben hesabımı yapayım, onlar beni farklı bilsinler diye yapmış idiysem, şöhrettir benim Rabbim. Çünkü bana bunu yaptıran o ya. Ama yok öyle değil. Ve fakat ben böyle bir hareketin sonunda birilerinden para beklediğim içinse, net para, açık para, yani ekonomik bir kaygı ve kavgadan kaynaklanıyorsa benim konuşmam, şu anda bu sözleri söylememi bana emreden güç paraysa, yani dünya ve dünyalıksa, o zaman benim Rabbim para olacaktır. Peki, ya öyle değil de makam ve mevki de olabilir mi? Bir yerlere gelme sevdası, bir saygınlık kazanma derdi olabilir mi? Allah korusun ama evet, o zaman da Rabbim makamdır, mevkidir, saygınlık derdidir. Hanımla kavga etmiş de olabilir miyim? Bir ihtimal. Bak benim kocamın hoca olmasının ne anlamı vardı? Yakarım dünyayı bir daha görmeyeyim. Ya gidersin Allah'ın dinini öğretir pozisyonda. Seni birileri öyle bilir ki ben de mutlu olurum. Değilse karışmam, beni yok bil dünyadan filan diye tehdit etmiştir. Sırf onu memnun etmek için hani Mekke'den Medine'ye hicret edenler varmış ya, bir kadına ulaşmak sevdasına, kadını nikahlamak sevdasına öyle gidenler varmış ya, işte onun gibi de olabilirim. Rabbim kadın olur o zaman. Peki ya başkaları var mı? Olur elbette. Neler neler olamaz ki, dünya ve dünyalık adına akla hayale gelmedik nice planlar, projeler üretmiş olabilirim. Ama hepsinden Allah'a sığınıp, onlardan güzel en güzel, tek güzeli söyleyelim. Allah'ın kulu olarak ben, Allah'ın işte bu dinini, peygamberin sözlerini Allah'ın kullarına iletme çabasında işte onun için konuşuyor idiysem, yani bana bu konuşmayı yaptıran eğer Allah idiyse, Allah'ı razı etmek idiyse, Rabbim Allah olacaktır. Bütün hayat için düşünün. Neden öyle bir ayakkabı giydiniz? O alışveriş modeliniz nereden kaynaklanıyordu? Ama evinizi neden öyle yaptınız? Yani Rabbiniz kimdi bu konuda? Evet, dostluğunuzda Rabbiniz, düşmanlığınızda Rabbiniz. Peki ama yani sosyal hayatta, ekonomik hayatta, aile hayatında, sevginizde, nefretinizde, kabulünüzde, reddinizde söyleyin. Rabbiniz kimdi sizin? Neden öyle yapıyordunuz? Ama unutmayın, yarın zaten sorulacak, bugün sen düşün de yanlışlarından vazgeç diye hatırlatıyoruz. Hepimiz düşünelim bugün ve yanlışlarımızdan vazgeçelim. Çünkü yarın mezara girince Rabbin kim diye soracaklardı, değil mi? Bir hayat yaşadın, bu hayatta Rabbin kimdi senin? Ah melek, sorma. Öyle mi diyeceksiniz? Sorma bunu bana, çünkü öyle karmaşa bir Rab anlayışım vardı ki. Ekonomik hayatta belki Yahudi mantığına göre bir Rab edinmiştim. Karşımdakinin parasını, cebindeki parasını, kasasındaki parasını, cüzdanındaki parasını ben cebime, kasama, keseme nakledebilmek için her çareye başvuruyordum. Orada Rabbim oydu belki. Mesleki hayatta Rabbim. Her şey caizdi bana göre. Dünya ve dünyalık elde edebilmek için Yahudi mantığıyla her şeye evet diyordum belki. Ama sosyal hayatta orada Yahudileri takmadım. Orada da Hristiyanlar vardı önümde. Onları örnek alıyordum mu diyeceksiniz yoksa? Ey melekler, bakın yani ne yapalım, ancak becerebildik. Çoğu üçe indirebildik. İşte sosyal hayatta da, düğünde, dernekte, yemede, içmede, giyimde, kuşamda da, sofra düzeninde bile ev şeklinde hep Hristiyan dünyayı örnek almış. Onların rububiyet ve uluhiyetlerine sanki evet dercesine emredin lütfen. Siz söyleyin biz aynısını yaparız dercesine öyle bir hayat yaşamıştım. Geri kalan bir hayatım vardı. Namazın kaç rekat olacağı gibi, abdestin nerede nasıl alınıp bozulacağı gibi, işte o kadarcık bölümde de kendimi Müslüman farz ediyor, Rabbim Allah'tır demeye çalışıyordum ama bazen rahmetli babam önüme geçiyor. Bazen sevdiğim toplum öne geçiyordu. Ne yaptığımı bilmeden buraya geldim mi diyeceksiniz. Rabbiniz kim gerçekten? Evet, teorik olarak, inanç boyutunda, inancımızı söyleyeceksek Rabbimiz Allah, ama gerçekten öyle mi? Öyle olsun tabii, Rabbimiz Allah olsun ve Rabbi diye dua ederken elimizi açınca biz, Rabbimiz bize bu duamızın karşılığını güzel versin. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadisinden öğreniyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey müminler! Dikkat edin. Peygamberlere emredilenler aynen size de emredilmiş. Konumunuzu iyi düşünün. Bu bir şereftir sizin için. Allah peygamberlere ne emrettiyse bakın Kur'an'ı aynen size de emretmiş. Diyor ki ey peygamberler tayyibattan yiyin. Diyor ki ey müminler tayyibat olandan yiyin. Rızık olarak size sunduğumuz tayyibatı, tertemiz olanları yani. Demek ki Müslüman Müslümanca yaşarsa peygamber safında yer alırmış. Bu gerçekten çok büyük bir nimettir mümin için. Hatta Amener Resulü diye bildiğimiz ayetlerde bu çok net karşımıza çıkıyor aynı biçimde. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Bakın peygamber Allah kendisine neler indirdi ve de gönderdiyse aynen iman ettiğini beyan ediyor. İman ediyor, emanında olmaya evet, güvencesine tamam diyor. Ben de buna inanıyorum diyor. Ama gel gör ki bir tek peygamber değil, şerefe bakın, yani konuyu iyi anlayın. Vel müminun, müminler de peygamber safında yer alıp aynen onlar da peygamberin yaptığını yapıyorlar. Peygamberin yaptığını yapma şerefi gerçekten insanların ulaşacağı en büyük şereflerden biri değil mi? En büyük şereflerden biri diyorum çünkü bir sonraki sure, yani bu Bakara suresinin 285. ayetiydi biliyorsunuz. Bir sonraki sure, yani Ali İmran suresinde, Şehidallahu ennehu la ilahe illahu ayeti bize Allah'ın yaptığını müminler de yapar müjdesini veriyor. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet ediyor. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorsam Allah'ın yaptığını yapma şerefine eriyorum. Dünyada en büyük şeref. İşte buna kulluk diyoruz. Hadis devam ediyor. Allah peygamberlere emrettiğini müminlere de peygamberlerden istediğini müminlerden de istiyor. Bunu biliyoruz. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözü bir adama getiriyor. Yani tertemiz yiyin, başka değil. Allah'ın tayyibat olarak ortaya koyduğuna dönün, yönelin. Eğer bunu uygulayamazsanız, yapamazsanız, yemeniz karışık, içmeniz karışıksa, giyiminiz, kuşamınız karışık, karma karışıksa, sizin Allah'a kulluğunuz bozuk düzen olacaktır anlamına bir adama söz getirir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki, bir adam düşünün, uzun yolculukları var, sıkıntılar çekmiş, saçı başı darmadağın olmuş, elbisesi eskimiş, toz içinde kalmış. Uzun yolculuklar, Allah adına, Allah yolunda, dünyayı uzun yaşamış, uzun ömürler yaşamış, açmış elini semaya, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ Ya Rabbi, Ya Rabbi. Evet, güzel bir ortam. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insan, Allah dedi, dillah dedi diye gücü yettiği kadar, gücünün yettiğince Allah'a kulluk adına gayret etmiş, koşmuş, koşuşturmuş, çabalamış, didinmiş, uğraşmış ve elbette dua edecek ya, açmış elini dua ediyor. Ama Peygamberimiz bu adamın bir başka yönünü tarif ediyor bize. Diyor ki, fakat iyi bilin, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Ama bu insan, ya Rabbi desin demeye, kendince uğraşsın uğraştığı kadar, ama eğer yediği haramsa, içtiği haramsa, giydiği haramsa, gıdası, özü, oluşumu haramdan meydana gelmişse, hep böyle oluşturuyorsa işi, söyleyin, Allah neden icabet etsin ona? Niye kabul etsin ki duasını? Yani Allah'a dua edecek insanların, dikkat edecekleri bir özel durum varmış. Ya Rabbi derken Allah'ı Rab bilecekmiş, hayata o karışacakmış, hem ki Allah hayatımızın her bölümüne, bireysel ve toplumsal yönüne, bedensel ve mali tarafına, hepsine karışacakmış Allah, sonra da dua edecekmişiz. Giyim kuşamımıza Allah karışacak, yeme içmemize Allah karışacak. Söyleyin, yeme içmenin haramlığı, giyme kuşanmanın haramlığı acaba nasıl olur? Yani mesela bir kıyafet İslam dininin istemediği bir kıyafetse haram değil mi? Ama İslam dininin istediği bir kıyafetse fakat çalmışsan o da haram değil mi? Mesela bir yiyecek Allah'ın yasakladığı bir yiyecekse, diyelim şarapsa ya da domuz etiyse haram değil mi? Evet. Ama buğday unundan yapılmış bir ekmekse fakat çalmışsan o da haram. Öyle değil, çalmadın ama Ramazan'da mazeretsiz öğle yiyorsun. O da ayrı bir haram. Fakat mesela komşun açken sen doymak için yiyorsan bu da başka bir haram değil mi? Hava atmak için, hayatı kendince yönetmek için, kendi kendine plan kurmak için yaptığın her şeyde Allah'ı haşa ama takmamak anlamına, onun Rab ve İlah oluşu gerçeğini görmemek anlamına yaptığımız her şey haram değil mi? İşte onlara dikkat ettikten sonra diyeceğiz ki, ya Rabbi, tevbemi kabul et, günahımı temizle ve de duama karşılık ver. Rabbi, tekabbel tevbeti, vasil havbeti ve ecib daveti. Allah davete icabet eder mi? Edecektir tabi. Yani Cenab-ı Hak bizim duamıza, bizim çağrımıza, bizim ya Rab dememize icabet edecek mi? Elbette edecektir ama biz çağırırken, isterken onun dediği gibi isteyeceğiz. Mesela duayı öğreten ayetlerden biri, örnek kul, üsve-i hasene olarak bize sunulan babamız İbrahim'in dua modelidir oğlu İsmail ile birlikte. Bakara 127 128. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Tekabbel. Bu sözü az önce hadiste gördük. Burada ayette karşımıza çıktı. Hani hatırlar mısınız? İbrahim oğlu İsmail ile birlikte beytin temellerini yükseltiyordu. Kabe'nin, belki de Nuh tufanında yerle bir olmuş enkazının temellerini Allah öğretmişti de ona, işte onları yükseltiyor, bina yapıyorlardı. Kabe'yi yeniden inşa ediyorlardı. Ve işte o ara diyorlardı ki, Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Bizi kabul et. Bu yaptığımız ameli kabul et ya Rabbi. İnneke entes semiul alim. Sen işitirsin, duyarsın, bilirsin. Hesaba çekeceksin. Senin rızana uygun olsun. Rabbena, devam ediyorlar dualarına, ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetine ummeten müslimeten lek. Ey Rabbimiz, sen bizi sana teslim olan bir ümmet olarak zürriyetimizi Müslümanlar eyle. Gerçek iyi bir Müslüman olmak adına ne gerekiyorsa onu lütfet bize ya Rabbi. Ve erina menasikena ve tüb aleyna. Yapacağımız, sana arz edeceğimiz kulluğumuzu bize öğret, göster ya Rabbi ve de tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen inneke entet tevvabur rahim. tevbeleri kabul edensin ya Rabbi. Sen kabul edersin, sen sana açılan elleri boş çevirmesin ya Rabbi. Bu dualar, bu modeller Allah tarafından o Rahman olduğu için bize merhamet unsuru olarak lütfedilen dua şekilleridir. Aynı şekilde hadisin sonundaki duama icabet et bölümü bana Ali İmran suresinde bir ayet grubunu hatırlattı. Hadisi tekrar okuyorum. Rabbi tekabbel tevbeti vasil havbeti ve ecib daveti. Ya Rab tevbemi kabul et, günahımı temizle ve duama karşılık ver. İcabet et, kabul buyur ya Rabbi diye dua ediyoruz ya bu hadise göre. Açın Ali İmran suresini 190. ayetten itibaren okumaya devam edin. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece kalkınca, teheccüd için uyanınca önce bu ayetleri okurmuş yatağından kalkarken. Hani bütün gökler ve yeryüzünün yaratılışı, geceyle gündüzün birbiri peşi sıra, birbiri ardı arkasına gelişi, eğer aklını kullanacaksa insanlara ayettir, alamettir, işarettir ayetleriyle başlayan bölümde, akıllı kimdir tarifini isterseniz diye 191. ayet şöyle devam ediyor. Onlar ayaktalarsa öyleyken, yok otururlarsa o durumdayken, bazen de yan yatmış, elbette hayatın gereği öyle durumdayken hep Allah'ı gündemde tutarlar. Allah o konumda, yani ayakta, otururken ve yatarken hayatın tümünde kendilerinden nasıl bir kulluk isterse onu hatırlar, onu gündeme alırlar, onu yapmaya çalışırlar. Ayrıca bütün gökler ve yeryüzünün nasıl yaratıldığı, neden var edildiği konusunda tefekkür ve tezekkür ederler. Derler ki sonunda, ey Rabbimiz, sen bütün bunları boşa yaratmadın. Sübhanallah, ne mümkün, eksiksiz ve noksansızsın, sen tam ve mükemmelsin, sübhansın ya Rabbi, aman bizi cehennem ateşinden, cehennem azabından koru, ey Rabbimiz diye dua ederler. Dualarına devam eder bu Müslümanlar, akılları varsa eğer, aklını kullanan Müslümanların, semavat ve arz adına düşünceleri, bütün bunların kendileri adına ayet oluşu, ağaçların, suların ya da evin, barkın, denizin, derenin, semanın, arzın, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine, güç ve kudretine, bilgisine, benim ona kul köle olmam gerçeğine götürücü ayet, alamet ve işaret olduğunu bilen insanlar, aklını bu konuda kullanan insanlar, dualarına şöyle devam ederler. Ya Rab, ey Rabbimiz, sen ateşe koyma bizi, ateş azabından koru bizi. Çünkü kim ki ateşe girmişse, kim ki cehennemi boylamışsa, o rezil rüsvay olmuştur çoktan. Hem de üstelik bu tür zalimlere yardımcı da yok, kurtulamayacaklar da. Ey Rabbimiz, biz, hadi imana gelin, vazgeçin, Allah'a imanın emanında, güvencesinde olun diyen bir davetçi duyduk, anladık, kabul ettik ve iman ettik ya Rabbi. Rabbinize iman edin dedi, biz de aynen icabet ediyoruz. Dediğini dinliyoruz, işte imanımız sana arz ediyoruz. Ama insanız, ama eksiğimiz, kusurumuz var. Ama aciziz ve zayıfız, yapıp ettiğimiz amellerimiz, ortaya koyduğumuz imanımızın eyleminde yanlışlarımız, kusur ve kabahatlarımız oluyor. Ey Rabbimiz, eksikliklerimizi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et, günahlarımızı bağışla ve bizim kötülüklerimizi iyiliğe çevir. Artık kötü gidişimiz, artık bitkin oluşumuz, artık yok oluşumuz bitsin. Sana imanımızla dipdiri hale gelelim. Dünyamız Müslümanca bir güzelliğe ersin ve de ebrar ile beraber vefat edelim. Yani sonunda cennete giden bir ölümle ölelim. Öyle ölenlerle birlikte olalım. Ey Rabbimiz, sen bize ver vaat ettiklerini, peygamberin diliyle söylediklerini veriver bize. Senden istiyoruz, kıyamet gününde bizi perişan etme, mahzun etme, rezil etme, rüsva etme ya Rabbi. Sen zaten verdiğin sözü tutarsın. Ayetinden sonra 195. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Böyle cevap geliyor arkasından. Dua ediyor Müslüman. Rabbimiz, ey Rabbimiz, Rabbimiz, ey Rabbimiz diye istedikçe istiyor. Arkasından da Allah diyor ki: "Festecabe lehum rabbuhum." Rableri onlara icabet ediyor. Cevap veriyor, kabul buyuruyor. İstediklerine evet diyor Allah ve diyor ki: "Enni la udiyu amele amilin minkum min zekerin ev unsa, ba'dukum min ba'd." Siz erkek olun ya ki kadın olun, zaten birbirinizdensiniz. Yapıp ettiğiniz hiçbir ameli Allah boşa götürmeyecektir. Böylece duanıza icabet ediyorum. Ne yaptıysanız, ne dediyseniz o boşa gitmeyecek, mutlaka kabul buyurulacaktır diyor. Ama فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوزُوا ف۪ي سَب۪يلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Eğer bu beş özelliği yerine getirirseniz لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ. Dünyanız düzene girecek. Şu dünya hayatında huzura kavuşacaksınız, rahat edeceksiniz. Ahirette de altlarında ırmaklar akan cennetler sizin için bir ödül olarak bekliyor. Allah size böyle bir mükafat hazırlamıştır. Vallahu indehu husnü sevab. Zaten Allahu Teala'nın yanında sevabın en güzeli vardır elbette. Bu ayetlerden de yola çıkarak hadisi tekrar okuyor ve bir sonraki hadise geçiyorum. Rabbi tekabbel tevbeti, vasil havbeti ve ecib daveti. Ya Rabbi, tevbemi kabul et, günahımı temizle ve duama karşılık ver. Amin. Allahümme inni es'eluke aişeten seviyyeten ve miteten nakiyyeten ve meradden gayra muhsin ve la fadah. Ya Rab, senden düzgün bir yaşayış, temiz bir ölüm ve mahcup olmayacağım bir geri dönüş, yani huzura varış istiyorum. Amin. Evet, kimden istenir başka? Peygamber kimden isteyecekti zaten? Bize de öğretmiş ki elhamdülillah. Biz ulaşmışız elhamdülillah. Yani peygamberimizin bu dualarına ulaşmışız. Biz de benzerini yapalım kendimiz ve Müslümanlar adına. Ya Rab, senden düzgün bir yaşayış. Düzgün. Yani İslam dininin düzgün dediği düzgünlükte bir düzgün. Temiz bir ölüm, tertemiz bir ölüm. Ve mahcup olmayacağım bir geri dönüş, yani huzura varış istiyorum diye dua ediyoruz Allah'a. Şimdi düzgün bir yaşayış konusunu hepiniz kendi kafanıza göre belirlediniz mi? Bugünkü hayat çıkar ortaya. Öyle iyi değil. Mesela komşu çocuklarıyla birlik şöyle eve 10 tane 7-12 yaş arası çocuk yerleştirin. Deyin ki çocuklar, bu evin eşyası, bu evin malzemesi, mutfağından banyosuna her tarafı daha bir güzel olmalı. Buyurun istediğiniz gibi temizleyin, düzeltin. Hatta iki gün uğramayın. Ne hale getirirler, nasıl da düzeltirler değil mi? Hepsi oyun düzenine girmiştir. Sorumsuzca bir yeni düzen. Peki, ondan vazgeçtiniz. Gönlünüze göre yeniden düzelttiniz. Ya da eşyayı bir yere yığdınız. Bu sefer bir başka aileye lütfen dediniz. Alın size bir aylık maaşınızın iki katı. Lütfen şu evin eşyalarını bir güzel düzene koyar mısınız? Onlar da size saygılarından, alacakları paraya sevgilerinden dolayı baştan sona düzene koysalar. Aman ne kadar güzel düzelttiler değil mi? Bir baktınız, eyvah. Hem ki bazı konular nasıl da anlamsız ve ilgisiz olmuş. Siz oysa onu hiç sevmezdiniz. Evet. Bunu defalarca deneyebilirsiniz. İsterseniz durun, yorulmayın. Bir bir ev ev dolaşın. Yani nice insanları, nice şehirlerde, nice köylerde birilerini ziyaret edin. Bakın, herkes bir çeşit düzen peşinde. Hangisi daha düzenli dersiniz? Hatta eğitimde düzenlemeler, sosyal ilişkilerde düzenlemeler, şehirler ve şehirler arası düzenlemeler, beldeler ve belediyeler adına düzenlemeler, söyleyin, hep bir düzenden yana değil mi insanlar? Hatta Bakara suresinden öğreniyoruz. Kendi kafasına göre takılmayı iş zanneden münafık tipli insanlar, onlar da yapıp ettiklerini düzen anlamına lanse ediyorlar insanlara. Yok yok, biz aslında düzen kurmak için böyle yapıyoruz diyorlar. Hatırladınız mı? Bakara ayet 11. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ard. bir o yana bir bu yana yalpa yapanlar, Kur'an ile yol bulmak, ittikasına, takvasına sahip olmak yerine, apaçık net beni ilgilendirmez de diyemediklerinden dolayı, bir öyle bir böyle görünmeye çalışanlara deseniz ki, yeryüzünde yaşadığınız bölgede düzeni bozmayın. Hemen itiraz ederler. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Biz mi? Biz ıslah etmek için, düzen kurmak için böyle yapıyoruz. Kızlara öyle, erkeklere böyle yapmış isek, mutfağı böyle veya tuvaleti öyle düzenlemişsek ya da çarşıyı, pazarı, piyasayı, parayı, pulu, malı, mülkü, dükkanı, tezgahı biz böyle düzenlemeye çalıştığımızı anlamıyor musunuz? Biz aslında düzen bozmak mı? Asla, kesinlikle razı değiliz. Biz böylece düzenli olduğuna inanıyoruz derler. Ama demeye devam etsinler. Allah diyor ki, اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Gerçekten düzen bozucular, onlar da farkında değiller. Bu ölçülerden hareket ederek diyoruz ki, اللهم اني اسألك عيشة سوية Ya Rab, senden düzgün bir yaşayış istiyorum. Evet, istiyoruz. Ama hangi yaşayışın düzgün olduğuna karar yetkisi de İslam'ın olsun, Allah'ın olsun. Ya Rabbi, ben şöyle olunca düzgün olacağını zannetmiştim. Öyle olunca sen öyle bir hayatı bana lütfet demeye kimsenin hakkı olmasın. Çünkü elimizdeki ölçü bozuk olunca düzgün dediklerimiz de bozuk olacaktır. Yani annelik ve babalıkta ölçü, kardeşlik, evlatlıkta ölçü, komşuluk, akrabalıkta ölçü, yemede, içmede, giyim kuşamda ölçü, kazanmada, harcamada ölçü, İslam'a uygun oldukça ayşeten, seviyeten olacaktır o. Yani Allah'ın istediği gibi düzgün seviyede bir yaşayış. Aynı şekilde ve miteten, nakiyeten bir ölüm istiyoruz. Tertemiz olsun ölümümüzde. Tertemiz ölüm. Nasıl yani? Günahlardan temizlenmiş bir ölüm mü? Allahu alem, öyle zannediyorum. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah bir kulun günahlarını affedecekse, yani Allah'ın affına layık bir hayat sürmüşse bir kul, Allah ona hastalıklar verir. Hem ki o hastalıklar, ateşin, demirin isini pasını temizlediği gibi, o Müslüman kulunu, Allah'ın o sevgili kulunu, günahlardan tertemiz hale getirir. Hatta öyle dua etmemiz isteniyordu değil mi? Ya Rab, bana öyle af, öyle merhamet, öyle mağfiret lütfet ki, benim elbiselerimin bembeyaz tertemiz olduğu gibi, günahlarımın bembeyaz tertemiz olmasını isterim senden. Allahümme, inni es'elüke aişeten, seviyeten, ve miteten, nakiyeten, tertemiz bir ölüm rica ediyorum, öyle istiyorum, senden istiyorum ya Rabbi, senden istenir bu ya Rabbi. Ve bir de meradden gayra muhzin ve la fadih. Öyle bir geri dönüş, öyle bir huzura varış istiyorum ki mahcup olmayayım, perişan olmayayım ya Rabbi. Rezil hüsvay olmadığım, perişan olmadığım bir geri dönüşle senin huzuruna varmak istiyorum ya Rabbi. Allah'tan istenilecek en güzelleri tarif eden peygamberimiz böyle söylüyor ve biz amin diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre Hazretlerine diyor ki, Ebahir, ahsin civara men cavarake tekün müslimen ve ahsin musahabete men sahabeke tekün müminen ve amel bi feraidillah tekün abiden varda bi kasmillah tekün zahiden. Ebu Hureyre, komşuna Allah'ın istediği şekilde güzel davran ki Müslüman olasın. Dostlarına ve arkadaşlarına sahip çıkışın düzgün olsun ki mümin olasın. Allah'ın farz kıldığı kurallara uy ki Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olasın. Allah'ın senin için seçtiği, paya taksim ettiği kısmetine razı ol ki kendini Allah'a adamış, yani zahid olasın. Nasıl? Ebu Hureyre'ye güzel söylemiş değil mi? Öyleyse dinlesin o deyip nerede kalmıştık diye kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Yoksa bu aynı zamanda bize de bir mesaj mı? Ben öyle anlamak istiyorum. Tekrar dönelim o zaman. Ey Ebu Hureyre, kim o? Peygamberimizin yakın arkadaşlarından biri. Ya o kadar da yakınlaştırma diyenler duyar gibi oluyorum. Tamam, siz uzaklaştırın. Sizin peygamberinizin kim yakını kim uzağı siz belirleyeceksiniz. Bense, benim peygamberime yaklaşma imkanı veren birinci sırada sahabe budur biliyorum. Yani, evet Ebu Bekir Efendimiz'de kimse kıyaslanmaz. Bir anlamda onun kızıyla da kimse kıyaslanmaz. Yani Hazreti Hatice annemden daha yakın, Hazreti Ayşe annemden daha yakın, Hazreti Ebu Bekir Efendim'den daha yakın kim ola peygambere? O değil benim derdim. Ama onlar kendileri açısından değerlendirince öyle. Peki beni kim yaklaştıracak en fazla peygambere? Mesela söyleyin, diyelim ki İmam Malik Muvatta adında bir hadis külliyatıyla bana peygamberi öğretmiş mi? Yani ben İmam Malik'e her gün gitsem, sürekli gitsem, hiç yanından ayrılmasam, ancak Muvatta kadar peygamber tanıtır değil mi? Ama Ahmet bin Hanbel hazretlerine gitsem sürekli, o 30 binden fazla hadisle bana peygamber tanıtır. Bir bir sahabeleri sıraya koyar ve der ki, bak Ebu Bekir aracılığıyla öğrenebileceklerimiz, Ömer aracılığıyla öğrenebileceklerimiz, Osman'dan dolayı öğreneceklerimiz, Abdullah bin Abbas'tan, Abdullah bin Amr'dan veya Hazreti Ali Efendimiz'den ya da Hazreti Hasan Efendimiz'den, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den öğreneceklerimiz diye bizi peygambere ulaştıran yolu daha geniş anlatmış. Daha çok imkan hazırlamış bana. İşte bu açıdan değerlendirince Ebu Hureyre Efendimle yan yana koyunca diğer sahabeleri bu birinci sırada yer alıyor. Şu kadar hadis rivayeti sebebiyle. Peki ama yani bu peygamberin hep yanında mı beklemiş? Öyle değil. Siz bilmiyor musunuz? İnsanların her birinin bir açıdan farklı, öteki açıdan bir farklı özelliği vardır değil mi? Mesela Hassan bin Sabit adında bir sahabe duydunuz mu? Hadi beraber hatırlayalım. Hatırlayamayanlara. Şairdi, güçlü bir dili vardı, çok da keskindi, söyledi mi ezerdi karşıdakini, yerle bir ederdi, yani kılıçla doğrar gibiydi kafaları gönülleri, hepsinin başları öne eğilirdi, isterse eğilmesin, çünkü Hasan bin Sabit konuşuyordu, neredeyse Cebrail destekliyordu onu, çünkü Cebrail'in dostu Peygamberimiz destek veriyordu Hasan bin Sabit'e, bu kadar güçlü, bu kadar mert, bu kadar etkin ve egemen, bu kadar kılıçlı bir dili olan birisiydi. Ama gel gör ki bir savaş ortamında arka planda kadınlar bir kafir yakalamış, onu kesecekler, öldürecekler ama kadınlıklarından dolayı belki akıllarına gelmiş Hassan'a söyleyelim, Hasan bin Sabit kessin, öldürüversin demişlerdi de hayır ben yapamam diyebilmişti. Korktu mu? Olur öyle bazen. Yani birileri vardır, nice yara bereler adına neşter salabilir vücuda, keser, düzeltir, yaraları açar, eder, pansuman eder, tekrar sarar ama eline bir tavuk verseniz kesemez. Neden öyle? Vurdu mu karşıdakinin kaşını patlatır, neredeyse boynunu keser aslında ama tavuk kesemez. Olur ya insan bu. Niceleri öyledir. Yani her insan farklı alanda farklı gelişmiştir elbette. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabenin bu özelliklerini bilerek hareket etmiyor muydu? Ebu Bekir Efendimiz geliyordu yanına. Rahat yatağında yatmaya devam. Ömer Efendimiz gelince istifini bozmuyordu. Ama Osman Efendimiz gelince bir değişik muamele oluyordu belki. Evet Hazreti Ali'ye bir farklı davranabiliyordu. Ama mesela diyelim ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muaz bin Cebel'e ayrı ama Ebu Zerr-i Gıfari'ye ayrı davranıyordu. Çünkü herkesin kapasitesi kalitesi ayrıydı. Bunlardan biri olarak Huzeyfe İbnül Yaman vardı. Kimseye muamelesi ona muamelesine benzemiyordu. O sır katibiydi peygamberimizin. Haşa söyler misiniz? Hiç aklınıza gelir mi? Tereddüt etmeyin lütfen. Yanlışa sevk etmek için söylemiyorum. Haşa Ebu Bekir Efendimiz sır katibi olamaz mıydı? Ama o onun dostuydu. Sıddık idi. Onun özelliği farklıydı. Ama Huzeyfe'nin de böyle bir özelliği olacaktı. Ebu Hureyre Hazretleri de Cenab-ı Peygamber'in lütfuyla sanki elbisesini yere sermişti. Peygamberimizin duasıyla bütün söylenenler elbiseden dışarıya taşmıyordu. Hepsi Ebu Hureyre Efendimizin kulaklarında kalıyor. kalbine intikal ediyordu, kafasına yerleşiyordu ve o öğreniyordu. Son 3 yılda peygamberle beraber olmuştu her ne kadar ama peygamberin ne dediğine merakını Allah artırmış, peygamber duasıyla berekete ulaşmıştı. Ne demişse, neler söylemişse bir bir peşinde koşuyor, ısrarla onu dinlemeye çalışıyordu. Öyle olunca tabi Ebu Hureyre farklı olacaktı. Hatta birileri ayna tarak karşısında zaman geçirirken, birileri çarşı pazar gezip dolaşırken Ebu Hureyre belki de karın tokluğuna, hatta kimi zamanlar karın açlığına doyma derdi de yok, imkanı da yok çoğu zaman ama peygamberin dizinin dibinde yer alıyordu. İşte bu muhterem zata, bu sahabenin seçkinlerinden Ebu Hureyre Hazretlerine aleyhissalatü vesselam diyor ki, komşuna Allah'ın istediği şekilde güzel davran ki Müslüman olasın. Komşuna Allah'ın istediği şekilde güzel davran. Nasıl olacak yani? Onu cennete götürmek için sana düşeni yap. Onu cehennemden alıkoymak için sana düşeni yap. O açsa sen de paylaş açlığını. Ama o şımarıksa engellemeye çalış. O hataya, isyana veya şirke küfre doğru gidecek eylem adına hareket halindeyse tut onu kollarından, eteklerinden, ayaklarından tut. Ya da dünyayı başına dar et o zaman. Ne yapacaksan yap, engellemeye çalış. Ama öyle değil, cennete doğru gidiyorsa teşvik et ve yanında durmaya çalış. Bildiğin hayırları onunla birlikte yaşa ve paylaş. Ama bilebildiğin şerleri hem kendi adına hem onun adına engellemeye, yok etmeye çalış. Komşun mu? Neredeyse sana varis olacaktı zaten. Dikkat et. Kaçıncı komşu? Hemen bir sağdan bir soldan mı? İnsanlar başlarına belayı satın aldılar der misiniz şimdi? Hangi komşular, kaçıncı komşular? Ne yapacağız? Eskiden kolaydı. Adam bahçesinin içinde bir ev, bahçe duvarının dibinden başlayan ikinci bahçenin ortasında diğer ev, öbür tarafta bir başka ev, hadi komşularını ayarladı. Bir de arkada, bir de önde kapı karşı komşusu varsa hadi 4 tane komşu olsun. Arkadakiyle çok yakın diyalog imkanı olmuyor çünkü sokağa ta dolaşıp gideceksin ama şimdi öyle değil. Buldunuz mu komşunuzu? Karşıdan, sağdan, soldan birer komşunuz var. Ama birer komşuyla yaşanmadığını biliyorsunuz. Hadi hiç olmazsa 3 olsun demiş kimileri ama 40'a kadar saymışlar. İsterseniz önünüze bir kağıt kalem alın. Komşuları şöyle birer nokta halinde çarpı işareti yerleştirin. Sonra onları birbiriyle bir çember içine, bağ içine alın. Sonra onun yanındaki, sizin yanınızdaki komşuyu da öyle komşularıyla birbirine bağlayın. Sonra onun yanındaki komşuyu da birbirlerine bağlayın. Üçer üçer yapın, kırkar kırkar yapın isterseniz. Nasıl da birbirine girmiş bağ içinde, birbirine sapasağlam sarılmış zincir içinde olacak komşular değil mi? Bir vücudun organları gibi olacaklar o zaman. Hem ne kadar güzel hem ne kadar tatlı olacaklar. Bir de düşünür müsünüz Allah'ın istediği gibi olunca ne kadar güzel olacaklar? Onun yiyeceği onun yiyeceği olacak sanki. O hazırlanmış mı yemek, o da komşusuna ikram edecekti zaten. Ama komşusunun misafirine ikram etmiş, güzel olmaz mı? Sahabeden birini öğreniyoruz. Misafiri gelmiş, arka bahçede bakmış komşusunun ocak üstünde hazırlanmış bir yemeği var. Hemen alıp gelmiş. Komşusu o gün o anda yok. Hemen almış gelmiş. Misafirine ikram etmiş. Tası tarağı toplamış, tertemiz bırakmış sonra içi boş olarak. Komşu gelince haber etmiş. Nasıl dualar ediyormuş sahabe komşusuna. Ne güzel oldu diyormuş. Demek benim yemeğim komşumun misafirine ikram edildi öyle mi diye. Peki söyleyin, bugün için bu çok mu zor diyorsunuz? Size misafir geldi, evinize götürecektiniz. O arada komşunuz ayaktaydı, beraberdiniz. Hadi beraber dedi, teklif etti, giriverdiniz. Olmaz mı? Olur elbette. Görüyorum bazen böyle Müslümanları. Hoş da oluyor aslında. Hatta mesela bir kitapçı dükkanındaydım. Kitap seçiyorlardı. Misafirler benimdi. Gecikmiştik. Hemen orada bir yemek ikramı düşünülüverdi. Hem ne kadar güzel olmamış mıydı? Öyle olmaz mı zaten? Yani Allah bana veriyorsa, benim Müslümanlığım için veriyorsa, ben böylece bana verilen imkanın şükrünü eda edeceksem, bunu komşumla sağlamışım, bu da ona bir iyilik olmuş diyorsa ne var ki yapmaya? Öyleyse hadi komşularla beraber cennete demekten başka yol yok. Ayrıca dostlarına ve arkadaşlarına sahip çıkışın da düzgün olsun diyor aleyhissalatü vesselam. O zaman mümin olasın. Yani mümin olabilmenin şartına bakın. dostlarınıza ve arkadaşlarınıza sahip çıkışınız düzgün olacak. Onlarla beraberliğiniz, yani düzgün durabilmek, düzgün hareket edebilmek, dürüst olabilmek, işte öylece onlara sahip çıkacaksınız. Günahlarına mı? Evet, değiştirmeye sahip çıkacaksınız. Sevaplarına mı? Evet, artırmaya sahip çıkacaksınız. Zevkine mi? Evet, paylaşmaya sahip çıkacaksınız. Ya da derdine mi? Evet, azaltmaya sahip çıkacaksınız. Ama dostlarınız ve arkadaşlarınız sizin mensubu bulunduğunuz vücudun aynen organı durumunda olacaklar. Haydi öyleyse birlikte olacaksınız ve birlikte cennete. Çünkü o zaman mümin oluyorsunuz. Peygamberimizin Ebu Hureyre Efendimiz'e söylediği kurallardan üçüncüsü, Allah'ın farz kıldığı kurallara uy ki hakkıyla Allah'a kulluk etmiş olasın. Yani Allah'ın farz kıldıklarına hakkıyla uymak. Aleyhissalatü vesselamın bir başka genel ifadesiyle Allahu Teala'ya yaklaşmanın tek yolunun farzlar olduğunu öğreniyoruz. Yani Allah neler farz kılmışsa müminin hayatına, bunlar aslında onsuz olmaz demektir. Dinde onsuz olmaz uygulamalar. İşte onlarla Allah'a ancak yaklaşabiliriz. Ama bunlar hayatın tümünü kapsamaz. Biraz boşluk bırakmış Allah sanki. İşte o bırakılan boşluklar nedeniyle eğer biz farz cinsinden amelleri artırırsak ki nafile diyoruz, o zaman Allah bizi öyle sever ki Allah gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan elimiz, yürüyen ayağımız haline gelecektir. Ya da biz Allah'la yürüyen, Allah'la duyan, Allah'la gören, Allah'la bilen insanlar olacağız. Çünkü Allah'ın farz kıldığı kurallara uyarsak, ancak o zaman Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olacağız. Ve sonuncu tavsiyesi Peygamberimizin bu hadiste, Allah'ın senin için seçtiği paya, yani taksim ettiği kısmetine razı ol ki, kendini Allah'a adamış, yani zahid olasın. Allah'ın bizim adımıza seçtiği bir pay var mı? Bize taksim ettiği bir kısmet var mı? Elbette dert ve çile olarak, gam ve kasavet olarak, sevgi ve neşe olarak, mal ve mülk olarak, evlat ve ayal olarak, ev ve bark olarak, konuşma olarak ya da susma olarak Allah'ın bize taksim ettiği bir kısmeti var mı? Seçtiği bir pay var mı? Var elbette. O bizim cennetimiz için yeterli miktardır. Biz ancak onunla cennete gideceğimizi bilelim ve buna razı olalım. O zaman kendimizi Allah'a adamış olacağız. O zaman zahid olacağız. Allah'ın elindekine bizimkinden daha çok güvenecek ve işte öylece cennet yoluna yürümüş olacağız. Okuduğumuz hadisleri tekrar ediyor ve bugünkü sohbete son veriyorum. Ya Rabbi, tevbemi kabul et, günahımı temizle ve duama karşılık ver. Amin. Ya Rabbi, senden düzgün bir yaşayış, temiz bir ölüm ve mahcup olmayacağım bir geri dönüş, yani huzura varış istiyorum. Amin. Ebu Hureyre, komşuna Allah'ın istediği şekilde güzel davran ki Müslüman olasın. Dostlarına ve arkadaşlarına sahip çıkışın düzgün olsun ki mümin olasın. Allah'ın farz kıldığı kurallara uy ki Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olasın. Allah'ın senin için seçtiği paya, taksim ettiği kısmetine razı ol ki kendini Allah'a adamış, yani zahid olasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.